Bir cerrah ameliyatını tamamladıktan sonra yerde duran moloz yığınını görmüş ve ne olduğunu sorduğunda tavanın çöktüğünü söylemişler. Bu duruma çok şaşırmış çünkü ameliyat anında tavanın çöktüğünün farkına bile varmamış. Bu kadar yoğun konsantrasyon yaşayan bir kişiyi düşündüğümüzde genellikle o anın içinde kaybolurlar ve dünyada olup biten hiçbir şey akıllarına gelmez. Zaman hissi kaybolur. Burada Einstein'ın görelilik yasasını daha iyi anlıyoruz çünkü zaman ya çok hızlı geçer ya da dakikalar, saatler gibi gelir. Kişi kendini unuttuğu bir aşamaya girer ve yaptığı işine ise onunla bütün olur. Bu süreci herkes aynı duygu ifadeleriyle tanımlıyor ve araştırma alanı olarak ise flow yani akış ismini veren kişi psikolog Mihaly Csikszentmihalyi'dir. Japonya'daki insanların büyük bir titizlikle çalıştıklarını biliyoruz. Muhtemelen oradaki çalışan bir insana baktığımızda tüm konsantrasyonunu o işe vermiş ve akış halinde olduğunu görürüz. Ikigai kitabında ise buna ünlü yönetmen Hayao Miyazaki'den örnek veriliyor. Miyazaki animasyonlarını geleneksel yöntemlerle oluşturuyor ve çalışanlarının da kendisi gibi titiz çalışmalarını sağlıyor. Aynı zamanda habersiz gelen ziyaretçilere pek sıcak bakmadığı ve sık sık bölünmekten de hoşlanmadığı belirtilmiş. Şimdi kendisi emekli olsa bile ofisine gidip hala çizim yaptığı biliniyor. Muhtemelen günün büyük bir çoğunluğunu akış yaşayarak geçiriyor ve yaptığı işlere baktığımızda her detay o kadar büyüleyici ki. İşi ile bu derecede bütün olan bir insanın eserlerine baktığımızda bu kadar başarılı olması pek de şaşırtıcı değil. Bilim insanları, sanatçılar, düşünürler ve dünyayı değiştiren liderlere baktığımızda ortak noktalarından bir tanesi de sıkça akış yaşamaları diyebiliriz. Farkında olmadan günlük yaşamımızda akış yaşadığımız anlar muhakkak olmuştur. Ama bunu formülize edilmiş bir şekilde incelediğimizde ortada bir görevin olması ve bu görevin zorluk derecesinin becerimiz ile orantılı olması gerekmektedir. Bu göreve yoğunlaşırken kontrolün bizde olması ve geri dönüt alabilmemiz de tamamlayıcı unsurlardandır. Çok kısa bir örnek vermem gerekirse golf oynayan bir kişiyi düşündüğümüzde golf sopasına tutuş şekli, topa vuruş anı ve topun gidiş güzergahı içerisinde bir akış yaşar. Bu da akış yaşarken kişinin içerisinde bir denge ve düzen yaratır. Aynı zamanda hoş ve keyifli bir his verir. Veya sahnede bir balerini hayal edelim. O yaptığı yumuşak hareketlerin arkasında derin fiziksel acılar çekmiş bir beden görmeyiz. Onun yerine balerinle beraber müziğin içinde bir akış yaşarız. Aynı zamanda akışta olan insanların yaptıkları davranışların her biri erdemli olmayabilir. Örneğin Nazi Almanyası'nı düşündüğümüzde insanlara zulüm uygulayan birliklerin keyif aldığını ve akışta olduklarını söyleyebiliriz. Ve yine savaş anında kişi kendini karşı orduyu alt edebilecek seviyede konsantrasyon ile akış yaşayabilir. Akış grafiğine baktığımızda burada bir denge görürüz. Zorluklar sürekli artıyor ve becerimiz sabit kalıyorsa bu bizi endişelendirir. Aynı zamanda becerilerimiz sürekli artıyor ama görev sürekli aynı zorlukta kalıyorsa bu durumda sıkılabiliriz ve ilgimizi zamanla kaybederiz. İlk gitar çalmaya başladığımızda öğrendiğimiz ilk parça bize genellikle tatlı bir keyif verir. Fakat daha sonra gitar becerilerimiz arttığında o ilk parçayı pek çalmak istemeyiz. Bu alanda yıllarını harcamış kişiler akışı daha uzun ve daha doyumlu yaşarlar. Örneğin Jimi Hendrix'in konserlerine baktığımızda bunu dışarıdan çok net bir şekilde anlarız. Yüz ifadesinden, gitarı tutuş şeklinden akışta olduğunu anlarız ve onunla beraber zamanın içinde kayboluruz. Sanatçılar ve sporcular için bu deneyim çok sık yaşanır çünkü görevin içerisinde bir zorluk, kontrol ve geri bildirim vardır. Oyunlar için de bu böyledir ve insanlar akış deneyimini çok eski zamanlardan beri yaşarlar. Çünkü zihnimizdeki kaosu yatıştırmak için bu düzene ihtiyaç duyarız. Aynı zamanda kültür de bu düzeni yaratmadaki boşluğu doldurmaktadır. En primitif toplumlara baktığımızda bile dans figürleri, törenler ve gelenekler vardır. Bu değerler ve davranış örüntüleri kişinin bireysel olarak akış yaşamasından da öte kolektif bir coşkuyla topluluk şeklinde akış yaşamalarını sağlar. Mesela evde izlediğiniz maç ile sahada canlı olarak izlediğiniz maçın keyfi farklıdır. Çünkü o anda omuz omuza taraftarlarla beraber o coşkuyu yaşarız. Birey orada artık tekil olmaktan çıkmış, o topluluğun bir parçası haline gelmiştir. Ve kolektif coşkunun bireysel coşkudan daha keyif verici olduğu düşünülmektedir. Akış yaşadığımızda genellikle keyifli duygular hissederiz, fakat bazen bunun tam tersi olarak pek hoş olmayan duygular da hissedebiliriz. Özellikle ünlü büyük sanat eserlerine baktığımızda veya bizi aşan güzellikleri gördüğümüzde tuhaf bir his yaşarız. Belki mide bulantısı veya bayılacakmış gibi hissederiz. Buna Stendhal sendromu veya Floransa sendromu da denilmektedir. Bu kavramın adı yazar Stendhal'den gelir çünkü kendisi bir gün müze gezerken bu büyük ihtişamın karşısında fenalaşır. Bu duyguya karşılık yaşadığı sıkıntılar psikosomatiktir ve genellikle Floransa'daki turistler de bu durumu yaşar. Bazen terleme, kalp çarpıntısı veya halüsinasyona kadar varabilir. Alicia Framis adlı sanatçı, Amsterdam'da bulunan Van Gogh Müzesi'ne bazı kabinler inşa etmiştir. Bu kabinler Stendhal sendromu yaşayan insanlar için birazcık sakinleşebilecekleri alanlar yaratmaktadır. Örneğin müzede gezerken bir anda fenalaştığınızı fark ettiğinizde bu kabinlere giderek sakinleşebilirsiniz. Sadece sanat eserlerine bakarken de böyle tuhaf hisler yaşarız. Belki tuhaf demeyelim de böyle içimizde ılık suların akması gibi bir his. Mesela ben gün batımını izlerken eğer bulutlar varsa ve pembe ve turuncu renkler karıştıysa kalbimin dolup taştığını hissederim. Belki Türkçe çevresi olarak buna huşu veya aşkınlık diyebiliriz. Transcendens kavramı adı altında incelenen bu duygu için yapılan bir çalışmada astronotlar incelenmiştir. Ve astronotların dünyayı mavi bir küre olarak gördüğü ilk anda içlerinde büyük bir hissin yükseldiği görülmüştür. Buna araştırmacılar overview efekt adını vermişlerdir ve bu his bir gün batımından veya bir manzaradan ya da Mona Lisa tablosunu gördüğünüz ilk andan daha farklı bir duygu yaşatmaktadır. Astronotların uzay boşluğundan bu karanlık denizde yüzüyormuş gibi görülen mavi küreye bakmaları, bir bütün halde bunun farkına varmaları büyüleyici olsa gerek. Astronot Edgar Michel bunu duygu patlaması olarak nitelendirmiş ve bir diğeri dünyayı gördüğü ilk anda ağladığını belirtmiştir. Akış yaşarken de bu tarz duyguları yaşayabiliriz ama akış kendi içerisinde zorluk ve görev barındırdığı için bu kavramdan farklıdır. Akıştaki vücudu incelediğimizde, duyularımızı tek tek ele aldığımızda görme önemli bir unsurdur. Güzel bir manzaraya bakmak veya sanat eserine bakmanın yanında akışta olduğumuz zaman bu manzaranın veya sanat eserinin sadece estetik biçimde güzel olması değil, aynı zamanda bu eseri oluşturan sanatçının nasıl bir yaşam yaşadığı veya bu eseri oluştururken hissettiği duyguları anlamaya çalışmak bizi akışa sürükleyebilir. Veya bunları incelerken günümüzün tarihsel sürecini o zamanki ile karşılaştırmak da dikkat kesilmemizi arttırabilir. Detayları incelerken ayrıntılara dikkat kesilmekten bahsediyorum ve müzik de akış için sıkça kullanılıyor. Müziğin arka fonda çalmasından bahsetmiyorum çünkü burada duymak değil de dinlemek akışı sağlıyor. Tane tane tüm enstrümanları ayırıp dinlemek ve daha sonra bu enstrümanların beraber bir harmoni şekilde kulağımıza gelmesinden bahsediyorum. Ve tat duyumuz da akışı yaşamak için önemli bir unsurdur. Çünkü yemek yemek sadece hayati fonksiyonlarımızı ilerletebileceğimiz bir davranış örüntüsü değildir. Sevdiğimiz bir yemeği yerken yemeğin kokusunu, tadını ayrı ayrı hissetmek ve o anı yaşamak bizde akış yaratabilir. Henüz bu tarz odaklanmalara vakit ayırmadıysanız mutlaka denemenizi öneriyorum. Peki sadece duysal anlamda mı akış yaşarız? Düşünsel anlamda da akışı yakalayabilmek mümkün. Kitaptaki bu bölümde merak bilginin tohumudur deniliyor ve belki de bilgiye, bilme arzusuna erişmedeki en keyifli kısım bu meraktan başlıyor. Sonra ardı ardına gelen düşünceler içerisinde akışa kapılıyoruz. Bu keyifli deneyimler zihnimizdeki kaos yapısını düzenli bir şekilde yeniden inşa eder. Beyin taramaları araştırmalarına baktığımızda ise akış yaşayan insanlar diğer insanlara göre zihinsel anlamda daha az enerji harcıyor. Aynı zamanda meditasyon, yoga ve dini ibadetlerin de akışı yakalayabilmeniz için kolaylaştırıcı bir etkisi vardır. Peki akış nasıl yakalanır? Ikigai kitabında 3 adımda özetlenmiştir. İlk adım zor bir görev seçin. Ama bu görev becerinizi aşan bir zorlukta olmasın. Çünkü daha ilk adımda kendinizi başarısız hissedip pes etmenize neden olabilir. İkinci adım olarak hedefiniz net ve somut olmalıdır. Sürekli savrulmak yerine bitişi ve başlangıcı belirgin olan hedefler belirlemek iyidir. Aynı zamanda hedefiniz büyük bir parçadan oluşuyorsa, bunu küçük parçalara bölüp kolaydan başlamanız önerilmektedir. Ve son olarak tek bir göreve yoğunlaşın. Multitasking yaparak, yani aynı anda birçok işi başarmaya çalışmak, akışa girmenizi engelleyecektir. Bu sebeple her seferinde tek bir göreve odaklanmak ve çevrenizdeki bütün uyaranları kapatmak iyi olacaktır. Akış yaşamanıza engel olan bazı durumlar vardır. Bunlardan bazıları dikkat dağınıklığı, şizofreni veya aşırı öz farkındalık gibi durumlar. Bunun yanında Emil Durkheim'in bahsettiği anomi kavramı vardır. Anomi genellikle kuralların ve yasaların etkisini yitirdiği belirsizliğin toplumdaki endişe halini belirtiyor. Ekonomik kriz, hukuk ve adalet gibi kavramların belirsizleşmesiyle beraber toplum kaygı yaşar. Aynı zamanda monoton bir düzen ile yönetilen ve katı disiplinli olan toplumlarda, örneğin komünist rejimlerde, akış yaşamak zordur. Akış bir anlamda kendilik inşamızda da rol oynuyor. Çünkü benliğimizi kendi irademiz ile şekillendiriyoruz. Hatta öyle ki bu sadece kendilik inşamızda değil, aynı zamanda tüketim davranışlarımızı ve manipülasyonlara kolay lokma olmamamızı sağlıyor. Belki de toplumların hayat kalitesini arttıracak akış deneyimini öğrenmek ve öğretmek yararlı olacaktır. Buna karşılık sırtımızı dünyaya dönüp sadece akış yaşamak ve kendi içimizde bir dünya yaratmak da sakıncalıdır. Aynı zamanda akış yaşamak ve aşkınlık deneyimi bipolar bireyler için sakıncalı görülmektedir. Çünkü mani döneminde zaten artan bir enerji var ve bunu beslemek kişiye rahatsızlık verebilir. Bazılarımız için bu keyif verici duygulara kapılmak kolay gelse de diğer insanlar için anlamsız gelebilir. Eğer hayatınızda akışa ve güzelliklere yer vermeyi tercih edecekseniz, artık bu gözler, kulaklar ve zihniniz eskisi gibi olmayacaktır. Ve gördüğü, dinlediği ve düşündüğü her detaydan daha fazla keyif alacaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.